Neyse adımız ve
yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın ikinci iş gününde işte yine buluştuk. Hepinize güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyoruz şimdiden. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine Hayatın Sesleri'nde çok değerli konuklarımız olacak. Çok güzel ve özel konuları paylaşacağız sizlerle. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk olarak değerli hocamız bizlerle birlikte olacak. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Durmuş hocamızla yabancı ve ikinci dil öğretiminde kültürel içerikler konusuna dair detayları edineceğiz. Ve sonrasında dün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümüydü. Bugün nedeniyle Tarihi Yarımada'da etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe dair detayları da Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir aktaracak bizlere. Ve dünden kalanlar köşemizle sizlerle birlikte olacağız programımızın ilerleyen dakikalarında. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak her salı olduğu gibi. Ve İslamiyet'in kabulü ile birlikte gelişmeye başlayan ve Osmanlı döneminde zirveye ulaşan hat sanatı üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Gönlümde arzu, gözlerimde yaş. Büyük yanılgı seninle aşk. Gönlümde arzu, gözlerimde yaş. Büyük yanılgı seninle aşk. Yalan beni anlamadın, yalan bana inanmadın. Bu bahar. Baksak denizi görür müyüz? Bu var, ah bu ne var? Denize baksak denizi görür müyüz? Söyle Kaf Dağı'na mı çıksam? Söyle bir ömür çile çeksem? Ne yazar? Safın kurusu önce aşk yolunda bıraktın, sonra ellere mahkum ettin. Ne yazar insafın kurusu. İnanmadın. Bu bahar, denize baksak denizi görür müyüz bu ağlar? Ah bu ne hal? Denize baksak denizi görür müyüz? Söyle kaftana mı çıksam? Söyle bir ömür çile çeksem? Ne yarar yar insafın kurusun. Önce aşk yolunda bıraktın, sonra elle mahkum ettin. Ne yarar yar insafın kurusun.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Durmuş hocamız yeniden bizlerle. Değerli hocam, tekrar hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum Sezgin Hanım.
Geçtiğimiz programımızda da yine dil öğretimi, Türkçe dil öğretimi üzerine konuşmuştuk. Bugün de hem Türkçe öğretimi hem yabancı dil olarak ifade edelim, hepsini kapsayalım. Genel olarak çünkü bir sınıfta çok farklı kültürden öğrenciler bir araya gelip bir dili öğrenmeye çalışıyorlar ama farklı kültürlerden bir araya gelme olduğu için de ister istemez arada bir takım zaman zaman tabii paylaşımlar, arkadaşlıklar, dostluklar kurulurken zaman zaman da çatışmalar olabiliyor. Bu tabii hayatın her alanında olan bir şey ama tabii biz dil üzerine, Türkçe üzerine konuştuğumuz için bu farklılıklar, bu paylaşımlar ya da çatışmalar ne şekilde oluyor? Biraz bu konuyu değerlendirelim istedik sizinle. O zaman şöyle sorayım hocam. Dinamikler neler? Çok kültürlü bir ortamda olan dinamikler neler?
Yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışıyorum uzun zamandır. Tabii bir dili öğretme bağlamımız homojen, yani tek dilli, tek kültürlü sınıflar da olabiliyor. Çok dilli, çok kültürlü sınıflar da olabiliyor. Genellikle aslında ya Türkçenin öğretimi üzerinden değerlendirirsek Türkçeyi Türkiye'de öğretirken sınıflarda çok kültürlü sınıflar oluyor. Ama Türkiye dışında, örneğin Mısır'da Türkçe öğretiyorsanız sadece Mısırlılardan Arap kültürü ile kimlik inşası biçimlenmiş, oluşmuş kişilerin olduğu sınıflarda, mesela Bosna'da sadece Boşnakların olduğu sınıflarda ders yapabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de çok kültürlü, çok dilli sınıflarla ders yapılıyor. Bunların dinamikleri birbirlerine göre kesinlikle ifade ettiğiniz gibi farklı oluyor. Tabii insanlar bu çok kültürlü ortamlara, başka kültürlerle temas ettikleri bu ortamlara belirli kültürel ön kanaatleriyle geliyorlar. Her biri belirli bir yaş olarak da, kimlik olarak da, kültürel kimlik olarak da olgunlaşmış olarak geliyorlar. O kültürel kimliğin oluşma süreçlerinde başka kültürlere bakış nasıl ise o ortama geldiğinde bunlar birer empatik yaklaşım veya bir çatışma olarak kendisini gösterebiliyor açıkçası. Konuyu biraz daha açmak gerekirse bu dil öğretimi sınıflarında tabii ki çok kültürlü sınıflar üzerinden düşünelim bu konuyu. Çok kültürlü sınıflarda özellikle bu kültürel empatik yaklaşımları bir kenara bırakalım, bu olumlu tarafları. Olumsuz tarafları ön plana çıkartmaya çalışayım biraz da. Biraz sorunlar üzerinde durmaya çalışayım. Bir kavram var son günlerde benim de üzerinde çalıştığım. Mikro saldırganlık diye, microaggression diye bir kavram. Bu aslında ırkçılığın ürettiği bir kavram. Yani dolayısıyla bu kavramı çok dikkatli işlemek istiyorum bu dil öğretimi bağlamında. Yani Amerika'da beyaz Amerikalıların Latin Amerikalılar, Latin kökenli olanlara, Afro Amerikalılara, uzak doğudan gelenlere yönelik bakışının ırkçılık temelinde, ayrımcılık temelinde işlenirken ürettiği kavramlardan bir tanesi bu. Bazen çok açık bir ötekileştirme, ayrımcılık söz konusu oluyor. Bazen de örtük, kasıtlı veya kasıtsız bazı böyle ötekileştirmeler, ön yargılar söz konusu olabiliyor. Bunlar sözlü veya sözsüz davranışlara da dönüşebiliyor. Dolayısıyla bu başka kültürlere yönelik olumsuz tutum ve davranışların işlendiği bir literatürün ürettiği bir kavram mikrosaldırganlık. Aslında dil öğretimi sınıflarında da çok ileri düzeylerde çatışmalar oluşturmasa bile dikkatle takip edildiğinde izlerini görebileceğimiz mikrosaldırganlıklar söz konusu olabiliyor. Bu kavram nedir? Bu kavram kasıtlı veya kasıtsız, açık veya örtük bir biçimde başka kültürlere yönelik olumsuz sözlü veya sözsüz davranışlar, kanaatler ve sözlü sözsüz davranışlar olarak kendisini gösteriyor. Bunlar çok değişik biçimlerde ortaya çıkabilir. Dediğim gibi bazen bunları dikkatle takip etmek gerekir. Tabii ki özellikle sınıflarda bunları, bu süreçleri iyi yönetebilmek de çok önemli. Dolayısıyla bu alanda çalışan öğreticilerin bu problem oluşturabilecek, potansiyel risk taşıyan, kültürel çatışma riski taşıyan konuları sınıf iletişiminin bir parçası haline getirmemek veya bunlar bir iletişim konusu haline gelmişse de, bir öğretim konusu haline gelmişse de o süreçleri dikkatle yönetmek zorunda diye düşünüyorum. Hı hı. Yani sorularınızla bunu da açabilirim aslında.
Açabiliriz tabii hocam. Şöyle, şimdi çok kültürlülük dediğimizde bir sınıfta örneğin dünyanın dört bir yanından öğrenciler bir araya gelebiliyor. Daha çok hani batıdan gelen öğrenciler mi daha çok bu mikro saldırganlık yönünde ileri düzeyde oluyorlar, yoksa hani Türkiye'nin doğusu ve batısı olarak düşünelim, Türkiye'nin doğusundan gelen öğrenciler mi?
Şimdi bu mikro saldırganlıklarla ilgili olarak şöyle bir sınıflandırmadan bahsedilebilir. Yani en az üç nokta söz konusu. Bunlardan bir tanesi bir grubun kendisinin diğerleri üzerinde üstünlük taşıdığına inanması durumu söz konusu. İkincisi, üstün olduğuna inanan grubun bu tip davranışlarda bulunabilecek bir güce, imtiyaza sahip olduğuna inanması. Son olarak da belirli, tabii ki bundan etkilenen bir ırklardan, etnisiteden veya işte cinsiyetten, farklı cinsiyetlerden veya işte engelli gruplarından insanlar da söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu üç durum çok önemli bu kültürel çatışmaların ortaya çıkışında. Ve bu tabii çok farklı biçimlerde tezahür edebilir. Burada üç farklı yine biçimde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi bir mikro fiili saldırı şeklinde ortaya çıkabilir. Bir tanesi mikro aşağılama biçiminde ortaya çıkabilir. Bir de mikro değersizleştirme biçiminde ortaya çıkabilir. Yani çok açık, biraz geleneksel ırkçılığın izlerini taşıyan, ayrımcılığın izlerini taşıyan mikro fiili saldırıların yanında aşağılama biçiminde ortaya çıkanlar ve bir de değersizleştirme biçiminde ortaya çıkanlar literatürde açıkçası bir sınıflandırmada ayrılıyor. Bunların da kendi içinde örnekleri söz konusu olabilir. Yani bunları biraz herhalde örneklendirmediğimiz zaman çok anlaşılması zor olacak. Biraz örneklendirmek gerekirse kendi deneyimlerimden veya öğretici sezgilerimden hareket ederek bazı işte mikro saldırganlık veya kültürel çatışmaların örnekleri neler olabilir, potansiyel örnekleri, onlardan bahsedebilirim. Burada mesela işte örneğin dil öğretimi materyallerinde veya sınıf içerisindeki bir etkinlik sırasında geliştirilen söylemlerde, örneğin işte Avrupalı, batılı bir prestij sahibi karakterin veya olayların yanında işte Asyalı, Afrikalı, Latin Amerikalı benzer karakterlerin aynı prestij değeriyle sunulmaması söz konusu olabiliyor. Bunlar egzotik unsurlar olarak işlenebiliyor. Yani bir tarafta modern bir dünya, batılı, modern bir dünya. Diğeri de o alışılmış olan, gelişmiş modern dünyanın dışında bir prestij hiyerarşisinde daha aşağıda duran ama egzotik özellikleriyle ilgi çeken bir unsur halinde bulunabiliyor. Bu sempatik veya kasıtsız gibi görünebilir bu tip değerlendirmeler, ama burada açıkçası bir aşağılama söz konusu.
Türkiye içinde var mı bu tür bir egzotik kavram zaman düşüncesi?
Zaman, açıkçası Türkçenin öğretimi alanında çalışan arkadaşlarımızın kasıtlı bu tip bir mikro saldırgan tutum sergilediklerini veya materyal hazırlarken bu tür içeriklere yer verdiğini düşünmüyorum. Ama açıkçası batılı, modern, gelişmiş toplumların toplumlardan gelen öğrencilerin yanında, örneğin Afrikalı öğrencilerle geliştirilen diyaloglarda işte bu egzotik öğeler ön plana çıkartılarak aslında modern dünyanın yanında onların sanki bu kültürel özellikleriyle var olması ya da işte temayüz etmesi, ön plana çıkarılması mümkünmüş gibi değerlendirilebiliyor. Buradaki kasıtsız örtük istendik olmayan açıkçası bir mikro saldırgan ve tutum söz konusu olabilir. Ve açıkçası öğrencilerin burada başka kültürlerin içerisindeki temsil ettiği kültürle ilgili bakışla ilgili öğrenme sürecini olumsuz etkileyen bir motivasyon da söz
tabii
konusu
ki,
olabilir.
Tabii ki mutlaka. Başka neler var hocam sizin?
Çok sayıda çok sayıda örnek listeledim açıkçası bununla ilgili bir makalede. Örneğin belirli ülkelerden gelenlerin kültürleri tanıdık bulunup başka kültürlerden gelenlerin özellikleriyle, kültürleriyle ilgili olarak da çok ayrıntılı sorular sorulabilir. Yani mesela Avrupalı, Amerikalı olanlarla ilgili pek çok bilgiye sahip olduğumuz için sorularımız çok böyle onu tanımaya, onunla ilgili olanları çok böyle şaşırtıcı, ilgi çekici bulmaya dönük değilken, örneğin Afrika'dan, Uzak Doğu'dan gelen öğrencilere sorduğumuz sorular işte bu egzotik olan bakışı, egzotik bulunan bakışı biraz daha pekiştirebilir. Aslında iyi niyetli tanımaya yönelik sorular ilk bakışta böyle savunulabilir de. Örneğin tarihin belirli dönemlerinde yaşananlar hakkında konuşulurken onları mesela onların bugünkü temsilcileri olarak görüp de o kültürden gelenleri yargılamaya yönelik tutumlar söz konusu olabilir. Yani geçmişte yaşananların sorumlular olarak işte atalarının sorumluluğunu üzerinde taşıdığı düşünülerek başka...
İşte sizler diye başlayan cümlelerle değil
gibi,
mi?
Gibi bunlar açık veya örtük bir biçimde gözlenebilir. Örneğin ırksal özelliklerinden, görünüşünden veya isminden hareketle onların bireysel veya toplumsal olarak tarihi veya güncel nitelikleri hakkında varsayımlarda bulunulabilir. Mesela birini tanıma gerekçesiyle aslen nerelisin gibi bir soru böyle vurgulu bir biçimde sorulabilir. Yani öyle senin hani görünüşün hiç de öyle görünmüyor. Mesela Amerikalısın ama çekik gözlüsün. Yani aslen nerelisin, aslında nerelisin gibi bir soru. Onun Amerikalı kimliğini, kendisini belki bir Amerikalı olarak görüyor. Hı hı. Beyaz bir Amerikalı gibi veya ondan farksız görüyor. Ama burada
bu tarz bir soru.
Tabii ısrarla bu soruyu soruyor olmak açıkçası bir mikro saldırganlık örneği olarak değerlendirilebilir. Evet. Mesela işte özellikle Amerika toplumunda bu çok yaygın söz konusu olabiliyor. Üç kuşak mesela Amerikalı olan bir Çinli. İngilizce konuşurken çok iyi İngilizce konuşuyorsun gibi bir iltifatla karşılaştığında bunu söyleyen kişinin iltifat olarak değerlendiremeyeceği aslında derin bir mikro saldırganlık söz konusu olabiliyor. Yani işte bir siyahi hanıma aslında çok güzel olduğunu söylerken aslında zenciler, siyahi olanlar çok güzel olmazmış gibi bir derin mikro saldırı izi söz konusu olabilir. Bunu aslında bu mikro saldırganlıkları, bu kültürel çatışmayı yaratacak bu mikro saldırganlıkları bunların failleri az önce ifade ettiğim gibi kasıtsız olarak da bunları söylüyor olabilir.
Evet, sadece meraktan yani da söylüyor olabilir.
Bunu, ama işte burada kendi yetiştiği kültürel çevrede bunlar aslında ötekileştirici unsurlar olarak görülmeyen, bir çatışma konusu olarak görülmeyen noktalar olduğu için birçok Türkiye'de mesela Afrikalılarla, Uzak Doğulularla, Latin Amerikalılarla çatışmalarımız tarihsel olarak söz konusu olmadığı için bunları daha rahat konuşabileceğimizi düşünebiliyoruz.
Evet.
Bu iyi niyetli sorularmış gibi görünebilir. Ama bu toplumlardan insanların başka kültürlerle karşılaşma alanlarındaki deneyimleri arka planda o
ön yargı dediğimiz...
Tabii bir ön kanaate, ön yargıya dönüşebilir. Dolayısıyla başka kültürlerle karşı karşıya olduklarını hep benzer tutumlar veya davranışlara karşı bir refleks geliştirebilir. Evet. Bizim işimiz onların öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak. Dolayısıyla bu çatışma, potansiyel çatışma unsurlarından olabildiği kadar uzak kalmak diye düşünüyorum. Onun dışında yani çok daha fazla örnek sıralayabilirim. Mesela bir kişinin ötekileştirme yapmış olduğunun farkında olarak veya olmayarak, yani bir kişinin genel anlamda yabancılarla veya belirli bölge yahut ülkeden olanlarla herhangi bir konuda sorun yaşamadığını söylemesi bile aslında arka planda, derin yapıda
mikro saldırgan içeriyor.
Tabii. Yani benim mesela ben şu anda sınıfta renk göremiyorum. Farklı renkten insanlar göremiyorum. Aslında benim işte Yahudilerle sorunum yok veya işte siyahi olanları ikinci sınıf vatandaş olarak görmüyorum. Sözleri iyi niyetli aslında mesaj iletmeye planda yönelik olsa bile bunlar derin yapıda yine evet, mikro saldırganlık olarak değerlendirilebilir. Mesela bir kişinin veya bir grubun herhangi bir konuda olumsuz bir özellik sergileyeceği kanaatiyle hareket etmek de bir mikro saldırgan ön yargının ürünü olabilir. Örneğin belirli ülkelerin güvenlik sorunu potansiyeli taşıdığını düşünmek mesela. Hı hı. Bu da böyle bir sorun yaratabilir. Evet. Bunlar çoğaltılabilir.
Çoğaltılabilir hocam. Son olarak dil öğretiminde bu mikro saldırganlığı önlemek için neler yapılabilir? Eğitimci olarak siz neler önerirsiniz diğer bu konuda Türkçe öğretimi üzerine çalışan öğretmenlere, eğitimcilere, öğretim üyelerine ne gibi tavsiyeleriniz olur?
Ötekileştirme, dışarıda tutma veya bir hiyerarşi oluşturma şeklinde kendisini gösteren bu mikro saldırganlıklar açıkçası sadece başka ırktan, etnisiteden olanlar için değil, bazen cinsiyetçi de söz konusu, cinsiyetçi de olabilir. Hatta engellilik bağlamında da değerlendirilebilir. Yani engelli bireyler de bu mikro saldırganlıkların muhatabı olabilir. Bir kere çok kültürlülükten bu çeşitliliği anlamamız gerekiyor. Ve dolayısıyla insanların yetişme süreçlerinde bu çok kültürlü ortamlara duyarlı olabilecekleri şekilde çocuklarımızı yetiştirmemiz çok önemli. Bir de dil öğretimi alanı özelinde konuşursak eğer, bu alanda çalışacak öğreticilerin de bu çok kültürlü ortamların dinamiklerine yönelik duyarlılıklarını yetişme süreçlerinde oluşmamışsa bile öğretmen yetiştirme süreçlerinde veya hizmet içi eğitim programlarında geliştirmek mümkün olabilir. Bu senaryolar üzerinden özellikle bu konuda bu yöndeki duyarlılıkları geliştirilebilir.
Dikkat edebilirler.
Uzmanlıkları geliştirilebilir evet, kesinlikle. Evet.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Özellikle yabancı dil öğretimi diye konuşuyoruz ama siz dediğiniz gibi yabancı olanlara Türkçe öğretimi evet, üzerine çalışıyorsunuz. O yüzden mutlaka bu tür kültürel içeriklerin detaylandırıldığı durumlar sizin sınıflarınızda da görülüyordur. İnşallah bütün bu çalışmalar ve bütün bu kültürel içeriklerin hani o pozitif olan kısımlarından evet, bugün hiç konuşmadık ama evet, İnşallah o kısımları
ön plana
gelir. Bir günde inşallah başka programımızda da pozitif unsurlarından da konuşalım, değerlendirelim.
Çünkü burada biz Türk kültürünün başka kültürlere bakışını da temsil eden evet, bir pozisyonda görev alıyoruz sınıflarda öğretici olarak. Evet. Böyle bir sorumluluğumuzun da olduğunu düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli hocam.
Ben teşekkür ederim vakitayı bize fırsat verdiğiniz bu konuyla ilgili konuşmak için. Ben teşekkür ediyorum size ve ekibinize.
Değerli dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Durmuş hocamız bizlerle birlikteydi. Yabancı dil veya ikinci dil öğretiminde kültürel içerikler konusunda, özellikle çatışmalar konusunda detayları aldık değerli hocamızdan. Verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var.
Erken geldi bu mevsim, zamandan korkuyorum. Bu beyazlar yaşım değil, yaşadıklarımdan iz. Erken geldi bu mevsim, zamandan korkuyorum. Bu beyazlar yaşım değil, yaşadıklarımdanız. Sevgiler, sevgililer, özlemler, ayrılıklar, kavgalar, çelişkiler kalır mı çizgisiz? Gözlerimin yanında bir zaman dudağında olmayan izler, kimsiniz siz? Yolun yarısı bile değilken yıllar beni nasıl geçtiniz? Hala umutlarla uyanırken gençliğime çizgi çektiniz. Hani o çok sevenler, ey dostlar, sevgililer, ben buradayım ya siz neredesiniz? Hani o çok sevenler, ey dostlar, sevgililer, ben buradayım ya siz neredesiniz?
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir var. Sayın Kaşdemir, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum ben de.
Çok teşekkür ediyoruz. Dün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutladık. Pek çok etkinlik gerçekleştirildi. Siz de bu etkinliklerde görevliydiniz, oradaydınız. Bize hem atmosfer nasıldı hem de ne gibi etkinlikler gerçekleştirildi dün bahseder misiniz?
Çok teşekkür ederim öncelikli olarak. Dün biliyorsunuz, sizin de ifade ettiğiniz gibi, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutladık. Yine her zamanki gibi büyük bir o coşkuyla ve gururla kutladık. Şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ettik. Bize bu toprakları vatan yapanları, yurt yapanları büyük bir saygıyla, rahmetle andık. Her yıl olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle şehit ve gazi yakınlarımızla, bütün halkımızla, devletimizin bütün üst düzey devlet büyükleriyle, yabancı misafirlerimiz de tam zaferin şanına, büyüklüğüne yakışır bir şekilde kutlamalarımızı yaptık. Hava çok güzeldi bir defa.
Evet.
Genelde 18 Mart'larda rüzgarlı ve yağmurlu olur, soğuk bir hava olur ama dün adeta bahardan değil yazdan kalma bir havaydı. Ve dolayısıyla çok da güzel, anlamlı kutlamalar yaptık. Yine dualarımızı ettik. Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte o dönemin Çanakkale Savaşları'nı daha iyi anlamak için o dönemki, o anki şartlarla ilgili konuşmalar yapıldı. Yine karanfillerimizi bıraktık mezarlıklarımıza. Ve dediğim gibi de orada hem şehitlikte Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir Şehitler Abidesi Camii açılışı da yapıldı. Çok güzel butik, sırf ahşaptan olan, huzurlu bir ortamda gelen insanların ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak da güzel bir butik cami de yapıldı. Açılışı da yapıldı. Yani dün tam anlamıyla Çanakkale'ye yakışır bir kutlama yapıldı. Şunu da ifade etmek durumundayım. Çanakkale hepimizin ortak değeri. Nasıl 104 yıl önce 81 vilayetimizden, Türkiye'nin her köşesinden, her aileden, her sülaleden bir insan Çanakkale'ye gelmişse vatan savunması için, yine onların torunları Türkiye'nin dört bir köşesinden, Hakkari'den, Edirne'den, Ankara'dan, yani bütün yurdun her bir köşesinden dün Çanakkale'ye koştular. Dedeleri gibi torunlar da Çanakkale ruhunu yaşamak için, bu zaferi kutlamak için Çanakkale'de buluştular. Çok güzel bir ortam vardı. Solo Türk gösterileri oldu. Donanmamız, gemilerimiz geçiş yaptı, o milli gemilerimiz. Göğsümüz kabardı tabii ki.
Evet. Tabii Çanakkale ruhunun yaşatılmasından bahsettiniz. Bu ruhun yaşatılması için de özellikle tarihi alan, tarihi yarımadanın açık hava müzesi, evet, olarak değerlendiriliyor olması da söz konusu. Biraz, evet, bu konuya değinir misiniz?
Şimdi biz
çok fazla
Çanakkale
ziyaretçi
Savaşları,
ağırlıyor çünkü.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ismiyle kurulmuş bir kuruluşuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2015 yılında tensipleriyle bu yarımadanın, Gelibolu Yarımadası'nın, bu tarihi alanın, şehitliklerin bulunduğu mekanda hizmet ediyoruz. Şimdi tabii ki burası bir defa dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı. Biz Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerindeki cephelerdeki durumu da görüyoruz, gezip ziyaret ediyoruz. Ama dünyada en iyi korunmuş savaş alanı Gelibolu Yarımadası. Biz de bu dünyanın en iyi korunmuş savaş alanını yine koruyarak, korumacı bir şekilde yaklaşarak ama bir taraftan da icattan kalan eserleri ayağa kaldırarak. Nedir bunlar? O dönemki gazi kaleler, Kilitbahir Kalesi, Settülbahir Kalesi, Bigalı Kalesi gibi, bunları restore ederek kalem müze şeklinde ziyarete açmak. Ya bu dönemden kalmış tabyalarımız var, gazi tabyalarımız. Tabiri caizse başlarına binlerce mermi yağmış gazi tabyalarımız var. Bunları restore ederek, o dönemden kalma siperlerimiz, istihkamlarımızı ortaya çıkartarak gelen ziyaretçilere o dönemin şartlarını adeta yeniden yaşatmak istiyoruz. Ve her geçen günde artan bir ziyaretçi yoğunluğumuz var. Çok şükür milletimiz buraya büyük bir önem veriyor, çok seviyor. Her yıl artan bir ziyaretçi yoğunluğumuz var. Örneğin bu yıl, geçtiğimiz yıl daha doğru bir ifadeyle 3 milyonu aşkın bir ziyaretçiye eriştik. Ama bu yetmez. Amacımız daha çok insanı buraya çekmek. Hatta nihai hedefimiz Çanakkale'yi görmeyen hiçbir Türk evladı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kalmasın. Çünkü Çanakkale'yi her Türk evladının gezip görmesi, yad etmesi, anlaması gerekir. Bu topraklar nasıl vatan yapıldı, nasıl yurt yapıldı şeklinde. Bizim de şöyle bir amacımız var. Az önce de ifade ettim. Bütün o geçmişten bize miras kalan ecdat yadigarlarını, tabyaları, kaleleri, siperleri, camileri ne varsa ayağa kaldırmak ve burasını adeta bir açık hava müzesi haline getirmek. Bununla alakalı hem bizim gücümüz var, hem milletimizin desteği var, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrı bir sevgisi var Çanakkale'ye. Hal böyle olunca çalışmalarımız da bu yönde ilerliyor ve burasını inşallah dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getireceğiz.
Sayın Kaşdemir, eminim bu yolda çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Bir de bildiğimiz kadarıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak yayınlarınız da var, belgeseller hazırlıyorsunuz. Biraz da bu projelerden bahseder misiniz?
Şimdi amacımız tabii Çanakkale'yi, Çanakkale ruhunu daha çok duyurmak, daha geniş kitlelere ulaştırmak. Dolayısıyla bu yönde çalışmalarımız var. İşte kitaplar yayınlıyoruz, kamu spotları çekiyoruz. Mesela bu sene Twitter'da hashtag olduk. Yani en çok retweet yapılan bir görsel yayınladık. Bu da bizi çok mutlu etti. Örneğin bu sene Çanakkale'yi daha çok duyurmak için bütün Süper Lig maçlarında bizim pankartımızla çıkıldı. Voleybol, basketbol müsabakalarına tüm Türkiye'de bizim pankartımızla çıkıldı. Bununla beraber kamu spotumuz her yerde yayınlandı ve çok da beğenildi. Dolayısıyla belgesel de çektik. Bununla alakalı yakında güzel bir filmimiz de olacak. İlk defa sizinle paylaşmış olalım. Yakın bir zamanda hem belgesel hem film olarak Çanakkale'yi anlatan güzel bir çalışmamız oldu. Bunu da vatandaşlarımızla paylaşacağız. Amacımız Çanakkale'yi, Çanakkale ruhunu daha çok insana duyurmak. İnsanların Çanakkale'ye olan ilgisini biraz daha arttırmak. Yani Çanakkale'ye daha önce gelmemiş, görmemiş, o Çanakkale ruhunu teneffüs etmemiş vatandaşlarımıza evet bu sene Çanakkale'ye gitmeliyim. Ailemle beraber, çocuklarımla beraber, konu komşularımla beraber Çanakkale'yi görmeliyiz hissini uyandırmak istiyoruz.
Evet, ben de defalarca gittim. Her gittiğimde tüylerim diken diken olarak gezdim. O kadar insan duygulanıyor ki. Siz de o duyguyu her gün, her an hissediyorsunuz ve istiyorsunuz
evet,
ki bütün dünya bunu
söylemek,
anlasın.
Şunu söylemek isterim. Yani Çanakkale'ye ziyaret etmeyen vatandaşımız açısından bence hayatlarında bir taraf eksik kalmıştır. Ya o yüzden o eksikliği tamamlamak için mutlaka buraya davet ediyoruz ve bekliyoruz. Hele hele çocukları buraya gelmemişse, çocuklarını buraya getirmemişse anne babalar çok büyük bir eksikliktir. En kısa zamanda bu eksikliği tamamlayarak Çanakkale'de onları beklediğimizi, Çanakkale ruhunu hissetmeye, o Çanakkale ruhunun ciğerlerine doldurmaya davet ediyoruz.
Evet, Sayın Kaşdemir çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
Biz
için, verdiğiniz
ederiz.
Bilgiler için. Size de kolaylıklar diliyoruz.
İyi
Görüşmek
yayınlar.
Dileğiyle efendim, hoşçakalın.
Hoşçakalın, çok teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir telefon hattımızın diğer ucundaydı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün düzenlenen etkinliklerden ve özellikle Tarihi Alan Başkanlığı'nın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan bahsettik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
alansın dünya, can ile cananı alansın dünya, alansın dünya. Ay dünya dünya, fanisin dünya, ay dünya dünya, yalansın dünya. Aşk ile pervane dönersin dünya, dönersin dünya.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız her salı olduğu gibi yine bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Merhabalar, hoş bulduk.
Kitap süsleme sanatlarından bahsediyorduk. 3 haftadır hepsini dinleyicilerimizle paylaştık. Bugün de sıra geldi hat sanatına.
Evet. Aslında hani ilk başta belki bahsedilmesi gerekenlerden bir tanesi. Çünkü diğerleri mesela hattın çevresini süslemek için, altına süslemek için. Ama hat
asıl
belki
olan.
Evet, çünkü yazının olması, kitabın oluşması için gereken bir şey. Zaten ilk çıkış noktasına da baktığımız zaman Hüsnü Hat adı. Yani özellikle güzel yazı yazmanın temelinde Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazmak. Hani ilk başta Kur'an-ı Kerim yazmalarından geliyor. Dolayısıyla bir anlamda yazıyı yazarken aynı zamanda onu bir görev olarak, yani Allah'a karşı yapılacak bir görev olarak gördükleri için, yani en güzel şekilde nasıl yazarız? O yüzden Hüsnü Hat olarak çıkmış.
Evet, aslında diğer bütün sanatlarda da hep hani kalbi ortaya koymaktan bahsetmiştiniz.
Vardı. Burada da tabii yazının kendisi, en ufak bir hata yaparsanız ayeti yanlış yazacağınız için bir taraftan da onun sorumluluğu var. Mesela süslemede bir yanlış yapsanız belki, çiçeği yanlış doldursanız belki sorun olmayabilir, ama yazıda öyle değil. O yüzden çok gerçekten titizlikle davranmışlar ve oradan yola çıkarak hat sanatı gelişiyor. Yani İslam dünyasında çok ciddi manada bir gelişme söz konusu. Tabii bir taraftan da hani 23 Arapça'da baktığımız zaman bu 23 harfin hani bütün hepsinin birbirine, pardon 23 harf diyorum, yani harflerin birbiriyle birleşebilmesi, ortada, başta, sonda farklı yazılmaları, hani bir anlamda bir sanat olarak bakacaksak bizde mesela aynı harfler aynı şekilde yazılıyor, ama burada başta, ortada, sonda farklı yazılması bir anlamda sanatçının yaratıcılığına diyelim veya işte kendinden bir şey eklemesine de imkan veriyor. Biraz daha özgürlük tanıyor yazı anlamında ona. Ve işte o ulamalar, birlikte onları yan yana getirebilmeler, farklı şekilde stiller oluşturmaya imkan veriyor. Ve tabii işte hareket dediğimiz o sesli harfleri vermek için kullanılan diğer işaretler de aslında süslemesini sağlıyor, zenginleştiriyor bu anlamda. Bu aynı zamanda hani en büyük farkı diyebilirim diğer sanat dallarından, şimdiye kadar bahsettiğimiz sanat dallarından. Çünkü ne dedik, batılaşmayla birlikte işte barok, rokoko tarzı geldi. Batının tarzından diğer sanatlar etkilendi ve bir anlamda işte tesipte de aynı şeyi gördük, minyatürde de. Kısmen Ebru'da da o, çünkü biraz daha geleneksel halini korumuştu, ama hat hep korudu. Yani hatta arınarak geldi diyebiliriz. Nasıl oldu peki bu? Çünkü bunun etkisini görebileceğimiz bir alfabe yok batıda. Dolayısıyla etkileyecek bir durumu yok. Barok, rokoko tarzının etkileyeceği bir durum yok. O yüzden kendi geleneksel yapısını koruyabildi. Ve en korunmuş aslında kitap sanatlarından veya sanatlardan, Türk süsleme sanatlarından bir tanesi. Bu yüzden de yani hala o eski tarz yöntemler devam ediyor diyebiliriz bu anlamda. Eğitiminde de, yapılmasında da devam ediyor diyebiliriz çok titizlikle. Tabii titiz olmasının sebebini biraz önce söylediğim gibi yazılı olan, mesela nelerde kullanılıyor dediğimiz gibi Kur'an, Musaf yazımında kullanıyor en başta. Yani en baştan beri bir kere zaten başlangıcı böyle başlıyor. Ama daha sonrasında yine hilye hani bahsetmiştik, fiziksel özelliklerini öne çıkarmak, Hazreti Muhammed dahi olsa bir portresini çizmek, resmini çizmek doğru karşılanmıyor. Neden? Putlaştırılmasından korkuluyor. Herhangi bir dini şahsiyetin de aynı şekilde aslında, sadece Hazreti Muhammed için değil. Hani bugün bazı şeylerde görüyoruz böyle uygulamalar. Gerçekten bu aslında İslam'ın kendi akidelerine hiç uymuyor. O yüzden fiziki özelliklerini sahih kaynaklardan, sahih hadislerden, işte sahih diyelim ki asıl kanıtlardan toplayarak bunların tarifi olan yazılar, hile dediklerimiz. Mesela bunların yazılmasında hattın kullanılması, ki gene bu da o anlamda yanlış yapılmaması gereken, evet, bir şey. Ya da çeşitli farklı işte el yazması olabilecek önemli eserlerin yazılmasında görüyoruz. Levhalar var. Mesela işte ne diyelim, Bismillahirrahmanirrahim besmeleyi yazıyor mesela. Ve bunun levha şeklinde bir yerlere asılması. Artık hani sadece kitap yanları, kitabı yazmakta değil, aynı zamanda özellikle böyle özlü bir takım işte hadis gibi, ayet gibi önümde görerek bunu ders alayım diyebileceğiniz bir takım ayetleri ya da hadisleri de yazmak için kullanıyor. Hani levha olarak duvara, evet, asmak, evet, için camilerde görürüz mesela, Ayasofya'da vardır Hafız Osman'ın. Yani bu tür alanlarda da kullanılmaya başlıyor. Tabii hani işte ne diyelim, mezarlıklarda yine o hatla yazılmış küçük alanlara, kitabeler, çeşmelerde, kitabelerde kullanılıyor ama kağıda yazıldığı şekliyle orada korunamıyor. Çünkü daha farklı bir alan orası, işte daha farklı malzeme kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla bir anlamda burada kağıda yazıldığı halinden daha farklı. Esas Osmanlı'da hattın gelişmesi yine daha önceki bahsettiğimiz gibi 2. Bayezid döneminden itibaren, özellikle de Fatih dönemi, Kanuni dönemi, gerçekten o dönemlerde hat sanatının çok usta eserler verildiğini görüyoruz. Köken olarak hani biraz önce söyledik, işte 15. yüzyılın sonunda Hamdullah, özellikle Şeyh Hamdullah ve bir tarz geliştiriyor. Osmanlı hattı diyebileceğimiz bir tarz geliştiriyor. Daha sonrasında Ahmet Karahisari'yi görüyoruz 16. yüzyıldan itibaren. Biraz önce bahsettim, Hafız Osman'ı görüyoruz 17. yüzyıldan itibaren. Yani köken olarak Selçuklulara kadar, Türkler için söylüyorum, Selçuklulara kadar, ama ondan önce İslam sanatı olarak geçtiği için, yani daha öncesi de var. Ama
İslam'ın kabulünden sonra.
Evet, evet, evet. Özellikle İslam'ın kabulünden sonra, bu Kur'an'ın yazılmasından sonra gerçekten de önemsenen sanat dallarından bir tanesi İslam dünyasında. Ama biz kendi, yani hat İslam dünyasında var ama Osmanlı kendi tarzını geliştiriyor. Mesela özellikle biraz önce söylemeyi unuttum, o çok önemli, Tuğra. Yani evet, bizde mesela Tuğra geleneği, evet, tamamen hattır. Hani kenarlarına tesipli Tuğra dediğimiz tesip de yapılır ama öncelikle o tamamen Osmanlı'ya ait bir tarzdır Tuğra. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda hattatların bu padişah imzalarına, tuğralara verdikleri katkı çok önemlidir ve Osmanlı'nın neredeyse sembolü gibi bir şey şu anda o anlamda padişah imzaları,
Osmanlı
tuğralar.
Osmanlı padişahları imzaları hep kendileri mi atıyordu, yoksa hep hattatları mı attırıyorlardı?
İşte bu şekilde, evet, geliştiriyorlar ve sonra nişancı dediğimiz, tevkiyi dediğimiz kişiler bunları atıyorlar, tuğraları yapıyorlar. Dolayısıyla veya tuğrakeş, yani bu bir başlı başına bir iş, yani o fermanın tabii yine nerede kullanılıyor hat? Devlet yazışmalarında, evet, kullanılıyor. Ve bunların hepsinin yazıt stili farklıdır. Aklam-ı Sitte dediğimiz 6 tane yazı stili geliştiriliyor Abbasiler döneminde ve o yazı stilleri sonrasında artık, hani ondan öncesinde küfi yazıyla yazılıyor ama çok köşeli bir yazı ve çok okuması da zor. Sonrasında daha okunaklı, daha şık nasıl yazılabilir diye ve gittikçe yazı stilleri geliştiriliyor. Özellikle bu hatta gördüğümüz işte celi sülüs mesela, yani büyük, celi, iri, büyük demek, büyük yazılması, talik yazı, gene celi talik, yani bunlar sonradan sonraya geliştirilen hat yazı stilleri. Şimdi nasıl diyoruz Times New Roman falan diye. Evet, evet. Onun gibi düşünelim yani. O tarz düşünelim. Dolayısıyla mesela işte resmi yazışmalarda ağırlıklı olarak divani kullanılırken, hani Kur'an yazımında daha çok nesih yazı ya da işte sülüs yazı kullanılıyor o anlamda baktığımızda. Ve geliştirildiğini görüyoruz bunun yüzyıllar içerisinde. Günümüze taşıyan en önemli sanatçılardan bir tanesi de bitmeden onu da söyleyelim. Tabii Necmettin Okyay'dan bahsetmiştik. Hat sanatında da çok önemli kişilerden bir tanesi Necmettin Okyay. Ve Emin Barın. Yani Allah rahmet eylesin. İkisi de gerçekten değerli sanatçılarımız ve Emin Bar'ın hem Almanya'da da kitap sanatları konusunda, ciltleme konusunda da bir uzmanlık aldığı için batıdaki Latin tarzı harflerin kullanımıyla Arapça harflerin kullanımı ve onların işte hat sanatında da bir eğitimi var. İkisini birleştirerek grafik dalında falan çok güzel ödülleri var Avrupa'da da. Yani dolayısıyla modernleşmesine çok ciddi katkıda bulunmuş hat sanatının. Şimdi mesela bu mimari üzere giden sanatçılar da var. Çünkü bir taraftan evet aslını koruması gerekiyor ama yeni alanlara da taşıyarak aslında modernleştirerek gençlere de bu sanatları sevdirmek ve devamını sağlamak gerekiyor. Tabii ki dediğim gibi o geleneksel tarzını muhafaza etmek de çok önemli. Ve o anlamda baktığımızda Hüsnü Hat diyoruz. Yazının sadece içeriği değil, o yazının daha hiç anlamını anlamadığınız halde o görselliği bile size aslında bir estetik anlamda zevk veriyor gerçekten, evet. De. O hani sanat gerçekten. Sadece yazı yazmak diye bakmamak lazım. Hani kaligrafi gibi görüyoruz ama sadece o şekilde düşünmemek lazım. Ruhunu veriyor çünkü yazarken bir taraftan da o hat sanatçısı.
Yine o kalbini
aynen koyuyor. Kalbini yansıtıyor. O yüzden de hani yeni döneme bence modern şeylerle, tekniklerle birleştirerek güncellemek ve devamını sağlamak lazım.
Şu anda devam ediyor ama tabii, değil mi? Tabii, yapıyorlar tabii, yine devam gençlerde. Ediyor,
tabii ki. Tabii
bu alana
ki,
ilgi duyanlar.
Evet. Nasıl hocam, yapıldığından çok bahsedemedik ama.
Onu artık mutlaka bu işe gönül verenler bir şekilde öğrenecekler ama en azından belki şunu söyleyebiliriz. Hani kağıt üzerine yazıldığında o kesik uçtuğu kalemlerle yazılıyor değil mi?
Evet.
Hani
evet.
Görsellikle çünkü ilk bizim gözümüze çarpan işin o kısmı oluyor tabii, ama tabii detayları çok
farklı. Ama düşünün ki yani bir sanatçı oturuyor kaç sayfalık eseri, o zaman matbaa yok, elinde çoğaltıyor. Hani o anlamda
sadece
çok,
yazmak tabii, değil tabii, bir de çoğaltıyor.
Tabii evet.
Gerçekten çok büyük emek.
Çok büyük emek evet.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 4 haftadır o kitap süsleme sanatları üzerine detayları sizin sayenizde öğrenmiş olduk. Emeğinize sağlık, ağzınıza
ben
sağlık. Böylelikle de bu seriyi tamamlamış olduk. Önümüzdeki hafta bir başka konuyla yine dinleyicilerimizle buluşuruz Dünden Kalanlar köşemizde. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikteydi. Hat sanatını konuştuk bugün. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın hafta ortasında Hayatın Sesleri'nde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.